İyi günler sayın seyirciler. Bir hayata dair programıyla daha yine karşınızdayız. Bugün İstanbul'daki stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Profesör Mithat Melen. Kendisi 23. dönem MHP milletvekili. Efendim hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Programımıza katıldığınız için şeref verdiniz.
Ben teşekkür ederim.
Programımızın ismi Hayata Dair. Dolayısıyla sizin hayatınıza dair kesitler almak istiyoruz. Hayatınızı izleyenlerimizle paylaşmak istiyoruz. Ben şahsen biliyorum çok dolu dolu bir hayatınız olmuş ama bunlardan böyle kesitler inşallah yansıtabilirsek memnun olacağım. Sorularım da genelde bu yönde olacak. Tabii çok önemli, hayatınızdaki çok önemli bir bilgiyle başlamak istiyorum. Siz eski başbakanlarımızdan Sayın Ferit Melen'in oğlusunuz.
Evet.
Öncelikle ben işte çocukluk dönemlerinizden biraz bahsetmek istiyorum. O dönemlerinize dönüp nasıl bir çocukluğunuz oldu? Bir başbakanın oğlu olmak olsun ya da işte Ankara ortamında, o meclis ortamlarında büyümüş olmak, siyasi atmosferde büyümüş olmak sizde ne gibi bir etki meydana getirdi?
Şimdi geriye dönüp baktığım zaman tabii o insanlarla büyümek, yani, evet babam başbakan ama ben doğduğum günden itibaren 47 doğumluyum ben. 50 yılında itibaren politikaya girmiş, ilk defa milletvekili olmuş, Van milletvekili. Ben de hayata gözler açtığım andan itibaren etrafımda politika çıkıyordum.
Evet.
İşte eve gelip gidenler, dostlar falan. Hep Türkiye'nin özellikle 50-60 dönemi, çocukluğum, o nitelikli, çok nitelikli. Türkiye'de politikada insanlar da çok nitelikliydi.
Evet.
Şimdi bunu söylerken şimdikiler niteliksiz anlamında söylemiyorum ama yani Türkiye'de gerçekten Türkiye'yi yöneten nitelikli bir kuşak vardı. Şimdi bu belki bir şans. Bu kadar nitelikli insanla ve bu kadar ülkesini seven. Geriye baktığınız zaman Mustafa Kemal de, Atatürk de bir 35-40 kişiyle ülkeyi kurtarıyor
Doğru.
yani.
Evet.
Yani
Evet.
ama mevkure sahibi, inanmış, dürüst, namuslu. Türkiye'yi gerçekten seven ve Türkiye'yi çağdaş bir ülke yapmak isteyen bir nesille birlikte doğdum, büyüdüm.
Evet, çok önemli.
Bu çok önemli bir
Mutlaka
şey.
size çok büyük katkıları olmuştur.
Tabii
Evet.
hem çok katkısı var ama hem de bütün hayatım boyunca da bunun sıkıntılarını çektim ben. Çünkü bize öğretilenler, tabii bu etik, bir kültür, bir moral yapısı bu. Şimdi bütün öğretilenler birdenbire ayaklar altına alınınca, Türkiye terse dönünce her açıdan, başta etik, ahlak işte her şey terse dönünce tabii hem ben rahatsız oluyorum herhalde hem de karşı tarafı rahatsız ediyorum. Niye? Çok basite indirgeyelim. İşte bize oku, çalış, kopya çekme. İşte efendim, okumakla adam olunur. Hep bunlar öğretilmiş.
Evet.
Yani ben üniversiteyi bitirdiğim zaman da özel sektörde falan çalışmak, İstanbul, hep aklım fikrim İstanbul'a aşık olduğum için hep çocukluğumdan beri hep İstanbul benim.
Özlemi vardı, öyle mi?
Hep,
Evet.
yani hep telefonumun arkasında bile İstanbul şeyi var.
Hala mı?
Hala var.
Evet.
Yani İstanbul hep aşık olduğum için hep İstanbul'a gelmek istiyordum. Babam da hayır, devlete gireceksin dedi ona. İşte öyle hazineye girdim. Tamam
Ama
doğru.
o zamanlarda da devlette olmak ayrı bir şeydi. Ha, ayrı İstanbul çok güzel. İstanbul aşkı.
evet. Onun için yani öyle bir yapıda yetiştim. Tabii İnönü komşumuz İsmet Paşa.
Evet.
İşte Türkiye'nin o dönemki aklınıza kim geliyorsa. İşte Hasan Polatkan komşumuz, hepsi rahmetli olmuş tabii falan.
Tabii.
İşte Adnan Menderes'i de tanıyorum, Cevap Bayar'ı da tanıyorum.
Aslında heyecan verici bir durum aynı
Yani
zamanda. Evet.
tanımadığım,
Evet.
işte Kemal Satırlar, İsmail Üstü Aksallar,
Yani tarihe tanıklık
yani
etmişsiniz.
Türkiye'nin bütün başbakanlarını tanıdım. İşte aynı sofralarda oturdum, aynı yerlerde oturdum. Genel başkanlarını çok iyi tanıdım
Evet.
özel şeyde. Sonra tabii başka da şansınız olmuyor yani. İşte hazine tabii çok öğretici bir yer. Hakikaten epeyce şey öğretmiştir bana. Tabii hazine yurt dışına açınca benim de yabancı dilim olduğu için önemli bir şey oldu o. O da hep uluslararası kuruluşlarla uğraşmak. hep uluslararası ilişkilerle uğraşmak. Ben ekonomistim ama evet, hep adım uluslararası ilişkilerde geçer. Öyle evet, beni bilirler. Öyle neredeyse 50, 40 senedir yani belki 50 senedir hep uluslararası ilişkilerle uğraşıyoruz. Şu veya bu şekilde.
Evet.
Tabii okumaklar, masterlar onları saymıyorum artık. Ama o hava ile büyümek biraz da Batı kültürüne çok fazla haşır neşir olmak demek.
Evet.
O zaman işte hem politikaya başka türlü bakıyorsunuz hem dünyaya başka türlü bakıyorsunuz. Yani o evde doğunca biz devletten politikadan başka bir iş yapamaz hale geldik.
Peki yani siz kendi adınıza politikayı düşünür müydünüz o dönemlerde?
Tabii efendim yani benim arkadaşlarım söylüyor şimdi ben hatırlamıyorum tabii dediklerimi ama yani 12 yaşındayken bile ben bakan olacağım diyormuşum.
Varmış yani hedefte varmış
yani hep, bir şey. Yani evet, hep şey bakan olmadım kısmet olmadı
evet,
ama.
Evet ama olsun yani siyaset evet, atadınız, yani, politika yaptınız. Evet, evet.
Ama siyaset zaten öyle biten bir şey de değil yani.
Evet.
Hani hep soruyorlar gazeteci arkadaşlar siyasete soyunuyor musunuz? Giyinmiyorsunuz ki soyunalım.
Yani. Bir kere girince herhalde kere, elinizi kaptınca
öyle. Tabii yani belki tipik bir Türk siyasetçisi de değilim.
Evet, bu doğru.
O da belki yani benim yanlışım veya benim doğrum. Ben onu doğru görüyorum. Çünkü yani ben Türkiye'de hep şeyimiz olduğu için, milliyetçi tarafımız olduğu için hep kendimi başkalarıyla mukayese ediyorum. Tabii dünya ile mukayese ediyorum. Biz onlardan daha geride değiliz.
Evet.
Ama niye başaramıyoruz bu işi? Çünkü hakikaten Batı demokrasileri ve o insanlar daha seçici, daha dürüst, daha ciddi ve dünyayı kim aksini söylerse söylesin elitler yönetiyor aslında. Her yerde yani efendim, kapitalizm dediğiniz şey bile bir elit yönetimidir. Ve kurallıdır, kuralsız değildir. Şimdi biz maalesef, belki çocukluğumdan birden çok ciddi şeylere girdik ama biz maalesef yani demokrasiye de öyle başladık. Yani biz zannediyoruz ki piyasa ekonomisi, demokrasi, kuralsızlık bütünü, liberalizm bile öyle kurallar bütünüdür ki.
Evet, doğru.
Ha mesela uçak uçurmak, değil mi? Hep kuraldır. O kurallarda bir hata yaparsanız uçak problem yaratır.
Doğru. Evet.
Niye? Çünkü ciddi bir sistem, mekanizma. Şey de öyle, demokrasi de öyle bir mekanizma. Ciddi bir sistem. Hata yaparsanız aksıyor. İşte evet. Onun için Türkiye'de aksamış.
Evet.
Yoksa demokrasinin kabahati yok.
Evet.
Veya işte piyasa ekonomisinin kabahati yok.
Onu uygulama biçimi, tam evet, özümsememek evet, ve değil mi tam yaşamamakla alakalı
yani,
herhalde.
Hep ben bunu söylüyorum. Bir iç oyunu zor bir oyun. İşte 4 tane oyuncu var. Her oyuncunun eşit derecede şey olması lazım. Bir iç bilmesi lazım.
Evet.
Ama birisi bir ası atınca öbürkü de asın üzerine pişti derse bir iç oyunun kabahati yoktu.
Evet.
Onun için demek ki yani demokraside, piyasa ekonomisinde tarafları yani oyunun ortaklarını, oyuncuları eğitmekle ilgili.
İşte kesinlikle.
O masayı hazırlayacaksınız. Yani işte demokraside eğer ülke ise toplumu hazırlamanız lazım.
Demokrasi kültürünü yerleştirmek gerekiyor topluma. Bireysel
lazım.
Olarak da toplumsal olarak da.
Toplumsal olarak da. Yani bu ezbere evet, bir iş değil.
Kesinlikle.
Yani o Türkiye epeyce fedakarlık yaptı. Şimdi inşallah bundan sonra şu demokraside daha da yollar alacağız. Ama bence yeterli değil.
Kesinlikle. Tabii.
Yeterli değil. Çünkü neden yeterli değil? Yani hala o yapımızda ruhumuzda, ailemizin içinde bile demokrasiyi özümseyemiyoruz.
Doğru, daha aileden başlıyor.
Aileden başlıyor, sorunla evet, başlıyor. Evet. Şimdi bakın, yani konudan konuya atlıyorum ama kadınlarla ilgili şimdi hep Türkiye'de kadınlara şiddet falandan bahsediyorsunuz. Canım ben metroda görüyorum yani. 2 saat önce de gördüm. Kadın çocuğunu dövüyor.
Kocası da kadını dövüyor.
Yani, yani o evet, çocuk evet, yarın büyüyor. Evet. Karısını dövmeye başlıyor. Evet, yani evet, şimdi niye peki bunu kimse Türkiye'de tartışmak istemiyor?
Doğru. Evet.
Yani kadına şiddet tamam. Peki bu anneleri biz eğittik mi? Bir türlü eğitebiliyor muyuz? Türkiye'nin en önemli sorunu kadını eğitmekle ilgili kısmı.
Evet.
Yani eğitimde biraz önce de tartışıyoruz. Eğitimi de yanlış anlaşıyoruz. Öğretimle eğitimi de karıştırıyoruz biz. Elinde diploması olan adam eğitilmiş adam. Şimdi bütün bu üniversite mezunları otomobil kullanıyorlar. Benim bir dostum geldi, bir Amerikalı dostum. Bir Boğaz Köprüsü'nü geçerken fenalık geçirdi, ödü koptu yani.
Evet, yani, haklı da yani.
Bu kadar kuralsızlık olur mu? Şimdi bu adamlara diploma vermişiz, eğitmişiz. Daha ne yapalım yani?
Evet.
Ha, demek ki başka şeylere ihtiyaç var.
Çok doğru söylediniz. Ben yine sizin çocukluğunuz dönemiyim ama gençlik döneminizden pek ayrılmadan yavaş yavaş ilerlemek istiyorum.
Yani pardon, ben de biraz belki
estağfurullah,
dağıtıyorum.
Estağfurullah. Estağfurullah.
Hep aklımızda şey var. İşte tabii Ankara Koleji. Evet. Tabii. Hakikaten o da babamın zoruyla İngilizce öğrenmemi istedi çünkü. Oraya gittim. Tabii Ankara Koleji'nde İngiliz hocalar.
Evet.
Var ve o zaman Türkiye'nin belki en iyi okulu.
İktisata nasıl yöneldiniz? Siz mi istediniz?
Çok ilginç. Yani mesela ben hukuka da ilgim var ama bana hukuk, hatta müfettişlik falan böyle şey bana çok daha kuru gelir.
Evet.
Yani ben makrocuyum. Daha tepeden bakıyorsunuz işlere. Daha şeye hakim oluyorsunuz. Mesela ben hiç müfettiş falan olmak istememiştim. Yanlış anlamayın. Çünkü babam bir maliye müfettişi. O da dedi ki illa maliye müfettişi ol falan.
Evet.
Yani hiç hoşlanmadım o şeyden. Hep araştırmayı gelmedi
evet,
bana.
Evet,
o.
Evet.
Ben daha yukarıdan bakmayı, daha tepeden bakmayı, daha meselelere hakim olmayı yeğlerim, hoşuma gider. Hatta bazen arkadaşlar arasında bile olur. İşte hazinede çok olurdu bu. İşte otururlar 5 saat hesap yaparlar. Ben derim ki bu yaklaşık 4 çıkar. İşte onlar da 5 saat çalışmadan sonra 3.9 çıkarırlar.
Evet.
İşte o biraz evet. Şeyle ilgili.
Yukarıdan bakabilmek mi?
Evet, yukarıdan bakabilmek. şeyini özümseyebilmek. Bir gazeteci arkadaşım bana söylemişti. Sen konuyu o kadar çabuk kavruyorsun. Ve onu özümsüyorsun ki bu önemli bir şey dedi gazetecilikte de. İyi dinlerim ama çabuk konsantrasyonum bozulur. Hele birisi böyle biraz şey yaptı mı, saçmaladı mı, ciddi bir şey anlatmadı mı çok hemen dağılırım yani. Onun için ders verirken de onu çok önemserim ben. Çünkü çabuk dağılır dinleyici. Evet. Dağıtmamak lazım dinleyici.
O zaman yeri gelmişken hani ders verirken dediniz. Hemen hocalık döneminizden bahsedelim. Şimdi İktisat Fakültesi'ne girdiniz. Bir dönem hazinede çalıştınız. Fakat daha sonra bir üniversite döneminiz oldu değil
şimdi
mi?
Şimdi hazinede çalışırken evet. Zaten doktorayı bitirdim.
Evet.
İstanbul Üniversitesi'nde. Yine hazinede çalışırken doçent oldum. Bu arada hazinede çalışırken hem Brüksel'de ekonomi ticaret müşaviri oldum. Hem OECD'de. İşte bu arada 3 sene NATO'da çalıştım.
Bayağı bir şey yapmışsınız
evet,
ya o kısa dönemde.
İşte
de.
IMF'de evet, çalıştım. Evet. Dünya Bankası falan. Epeyce.
Tabii, çok ciddi tecrübe.
Epeyce yurt dışında tecrübem var. Sonra Türkiye'de de işte hazinede her mevkide çalıştım. Yani böyle hiçbir yere uçmadım.
Evet.
Başbakan oğluydum, Maliye Bakanı oğluydum ama hiçbir sabahleyin böyle bir yere getirilmedim.
Çok güzel.
Yani o takdire zaman...
Takdire şayan bir durum ama çok güzel.
10. Evet. dereceden başlardık üniversite mezunu olarak.
Evet.
Her 3 senede yan gidersiniz. Onun biri, onun ikisi, onun üçü. Sonra 9'un biri işte. Ben 1'e kadar geldim.
Evet.
Yani hep...
Emek.
Hiç, evet. Hiç çok... şey, 40 sene devlet memuriyeti var yani evet. Neredeyse.
Bayağı fazla. Evet.
Sonra işte... Hazinedeyken seçime girdim 91 seçimlerinde Van'da. İşte onu ilk gün kazandık, iki gün milletvekili olduk. Sonra neticeler değiştirildi, bir şeyler oldu. Davalar falan çok uzun
hikaye. İlginç bir anı olmuş o zaman orada değil mi?
Evet.
Yani iki günlük bir milletvekiliniz mi var 90'da?
İki gün tabii. Evet. Sonra neticeler değiştirildi.
Evet.
Önce iki milletvekilliği kazandık, sonra o bire indi. Sonra da tercihten kaybettik. Böyle sonra davalar açıldı falan bir sürü uzun hikaye o.
Evet.
O da işte Türkiye'nin seçim düzeni başta olmak üzere yanlışlığıyla ilgili. İşte demokrasiyi özümsememekle ilgili. Her şeyin öbür tarafını, hilesini, hurdasını bulmakla ilgili maalesef. Ondan sonra işte ben İstanbul Üniversitesi'ne geçtim. Doçent olmuştum hazinedeyken.
Bu İstanbul özlemi nedeniyle mi İstanbul Üniversitesi oldu? Neden yani. Mesela bir Hacettepe ya da başka
efendim,
bir yer?
Orta Doğu'da Teknik da, Üniversitesi'nde evet. ders veriyordum ki çok iyi bir okuldur.
Tabii ki.
Çok iyi bir okul. Ama Ankara bana dar gelmeye başladı. Çünkü bakın onda da gayet ilginç bir şey var. Sadece şey değil. Biraz tabii yaz aylarında zaten İstanbul'a gelirdik. İşte Büyükada'ya. Evet. Anadolu Kulübü malum.
Evet.
Orada bir şey gördüm ben. Orada piyasa ekonomisini gördüm, öğrendim. Orada dünyaya açılmayı gördüm.
Bu yani, doğru dediğiniz, evet.
Çok işte doğru. Yahudisi, Rumu, evet. Ermenisi.
İstanbul'da hatta, bu var değil mi?
Bu var, yani çok bu var. Burası bir dünya kenti.
Doğru söylüyorsunuz.
Bir de piyasa ekonomisi evet. var. Şimdi benim yıllar sonra öğrencilerim, şimdi Orta Doğu çok iyi bir okul ama Orta Doğu'daki öğrenci İstanbul'daki İktisat Fakültesi'ndeki kadar piyasaya dönük değil.
Evet. Aslında bu yine sizin ufkunuzun genişliğini gösteriyor. En başlarına zannediyorsunuz ya müfettişlik ya da evet. diğer şeyleri düşünmemişsiniz. Kendi yapınıza uygun olan olanı tercih etmişsiniz.
Efendim, evet. Dünyaya açılmak çok önemli bir şey. Bakın evet. hazırlıktayken Ankara Koleji'nde izin verirseniz bu hikayeyi
Buyurun.
Anlatayım.
Tabii ki.
Hazırlıktayız daha yani. İşte 11-12 yaşındayım. Bir İngiliz hocamız var, Mr. Kelly. İnşallah yaşıyordur tabii. Yoksa toprağı bol olsun. O dedi ki bir gün böyle bir dönem sonra galiba Noel oldu. Siz benden bir şey, o bir işte bir çocuğuz yani. Bir şey istiyor musunuz falan dedi. Sordu. Yani ders dışında. Ben gittim dedim ki İngiltere dedim birinci liginde kaç takım var? Onların isimleri neler? Bunlar hakkında bana. Şimdi bu adam şaşırdı birdenbire. Evet. 1958 yılından bahsediyoruz yani ben yani şimdi evet. Premier Ligi televizyonlarınızı açıp seyrediyorsunuz. Ama 58'den bahsediyoruz. Bu adam üşenmemiş bana bir sürü kesilmiş gazete küpürü getirdi sonra. Evet. Şimdi ben yurt dışından boyuna şey getirtiyordum. Kitap, mecma, işte spor, tiyatro neyse.
Evet.
Gidip özel izin alıyorduk. British Council'dan şey yapıyorduk, ithalat yapıyorduk. Hatta Merkez Bankası'nın o zamanki yöneticileri çok hayret etti bana. Nasıl bir çocuk bu ya? Neler getiriyor falan. Evet. O işte dünyayla ilgilenmek, dünyaya
doğru,
açılmak insanın biraz ruhunda var.
Ruhunda var, çok doğru, evet.
Ve ben hep söylermişim, annem sonra söylüyor işte. Dermişim ki ben bir ortaokulu bitireyim, bütün Avrupa'yı dolaşacağım. Doğru, öyle de yaptım. 16 yaşında. İşte annem muhalefet etti. Babam yok dedi, gitsin. Bana noterden izin verdiler. Ben önce emanet ettiler bir yakınlarına, onunla İsviçre'ye gittik. Evet. Biraz onlarla kalınca sıkıldım dedim ki ben yani bir evden öbür eve geliyorum. Ben gezeceğim. Önce İsviçre'ye gezdim. Sonra bütün Avrupa'ya gezdim. Kayboldum falan.
16 yaşında oluyor.
16 yaşında.
Evet. 16, 17 bakın yaşında. Güzel tecrübeler.
Evet. Ben evet. işte böyle otostop yaptım bilmem ne. Yani önemli bu.
Tabii.
Ve işte ben belki dili yani çok böyle çalışkan bir öğrenci değildim. Ama İngilizceyi niye öğrendim? Herkesle konuşayım diye.
Evet.
Doğru. Doğru. Yani siz herkesin bildiği dille konuşacaksınız. Herkes sizin dilinizle konuşmak zorunda değil ki.
Evet.
Yani önce komünikasyon, iletişim böyle başlayan bir şey. İşte sonra tabii yani iktisat bana daha uygun. Geldi. Daha şey.
Ve İstanbul Üniversitesi'ne doğru bir yol aldınız.
Önce o zamanki ismi İktisat Ticari Bilimler Akademisi'ydi Ankara'da. Doğru. İşte zaten Kemal Kılıçdaroğlu şey Devlet Bahçeli benim sınıf arkadaşım. Aynı sınıftayız onlarla. Oraya bitirdik. Şimdi onun adı Gazi Üniversitesi oldu.
Evet.
Ama ben hep İstanbul'a gelmek istiyorum tabii. İşte babam yok dedi. Hazine'de başladı. Hazine cazip geldi. Niye? Yurt dışı açılmak. İşte Avrupa evet. Önce gittim Avrupa Birliği'nde staj yaptım. Sonra NATO'da çalıştım. Sonra bir daha Brüksel'e tayin oldum. İşte Paris'e tayin oldum. İşte orada zaten sadece tayin olmak değil. Türkiye'de olduğum zamanlarda yılda
yurt dışı gezileri defa
devam
tabii
var.
Ki mutlaka, evet.
Yani aşağı yukarı hayatımın bir 30 senesi falan devamlı gidip gelmekle geçmiştir oralara.
Evet.
Sonra milletvekili olunca da hiç bize kimse sormadan sen yine uluslararası ilişkilerle uğraş dediler. Yine onlarla evet. devam ettik. Ama yani bunları keyifle bahsediyorum.
Tabii. Evet.
Niye keyifle bahsediyorum? Bir kere hep kendimi diyorum ya dünyadaki diğer şeylerle mukayese ederim. Yani bir Amerikalı profesör benden ne derece ileri veya bir işte Bulgar Dışişleri Bakanı benden daha mı iyi
falan. Evet. Şimdi, peki yani hocalık dönemini nasıl kendiniz açısından tanımlarsınız? Yani nasıldı sizin için hocalık yapmak? Çünkü bu hesapta yoktu herhalde.
Yok. O da çok sevdiğim bir şey. Ben kaç yıldır yani İstanbul Üniversitesi'ne geçmeden önce de ders veriyordum yani.
Evet.
Ders vermede 35 seneyi bulmuştur.
Bayağı çok ciddi.
Evet yani hiç o da hatta bir son 6 aydır ders vermiyorum. Biraz eksik hissediyorum evet. kendimi. Evet. 4 sene Ankara'da parlamentodayken de biraz rahatsız olmuştum ders vermemek. O biraz şey hani bizim öğrencilerin tabiriyle damardan o. O tam doping o.
Evet.
Yani beni çok mutlu eden bir şey.
Hatta ama öğrencileriniz de sizi bayağı seviyorlar.
Öyle.
Evet. Ben biraz internette de şöyle bir baktım. Öyle. Gerçekten evet. Stajla bahsediyorlar sizden.
O şey bir kere ben onları çok seviyorum. Bir ikincisi yani işte diyorum ya ben böyle çok çabuk sürmez konsantrasyonum. Hemen dağılırım falan. Hocanın aslında iyiliği şurada Türk insanı daha duygusal tabii. Geçen gün bir çocuk çok güzel bir şey yazmış. Çok hoşuma gitti. İsmi de Onur hatta. Demiş ki Mithat Melen iktisat sen ne güzeldi.
Çok güzel.
Şimdi bu benim için çok önemli bir şey.
Tabii evet.
Yani internete yazmış.
Evet.
Niye önemli bir şey? İktisat zor bir ders. Yani özellikle makro iktisat evet. teorisi falan.
Evet.
Şimdi onu o çocuklara kavratabilmek için.
Zevkli hale getirebilmişsiniz
zevkli hale,
demek ki. Evet,
yani
evet,
biraz güncelleştirmek lazım.
Doğru, evet.
Ve biraz hakikaten Türkiye ekonomisiyle de çok ilişkisini ve dünya ekonomisiyle ilişkisini kurmak lazım. Aksi halde çok yavan gelir tabii. Ama ben klasik bir hoca değilim.
Anlaşılıyor. Evet,
klasik hocalardan da hoşlanmıyorum.
Evet.
Mesela matematik şimdi. Hayatın aslı matematik aslında.
Evet.
Hayat matematik. Doğanın kendinde var matematik. Yani ama bunu ezberletirseniz işte Türkiye'de olduğu gibi A, B, C'ci bir nesil yetiştiriyorsunuz.
Evet.
Analiz yapamayan, sentez kabiliyeti zayıf, ezbere, matematiği bile ezberlemişler. Halbuki o matematiği öğrenseler o otomobiller trafikte gerçekten hata yapmayacaksınız. Mesela denize dalmak. Tamamen matematik, her şey hesap. Uçmak, hesap. Ama yok bu iş böyle olur, boş ver abi biz devam ederiz dersen işte
evet.
ya vurgun yiyorsun ya uçak düşüyor. Yani bu kadar basit. Onun için yani biz matematiği doğanın kendisi diye öğretebildiğimiz, ezberletemediğimiz sürece. Ben ne zaman matematik öğrendim biliyor musunuz? 30 yaşında falan öğrendim. Sebebi de şu, işte uçağa uçmaya çok meraklı olduğum için baktım ki ya o bütün öğrendiğim şeyler faydalıymış aslında.
Evet.
Ama bu ilişkiyi kurmak lazım.
Evet, tabii. Herhalde siz öğrencilerinizle işte bu ilişkiyi kurabildiğiniz
evet,
için değil mi?
Evet.
Onlara bu şekilde yansıtabilmişsiniz. Onlar da böyle bahsettiklerine göre.
Bir de benim şeyim bitmiyor. Yani öğrenciyken fazla görüşmemeye çalışırım o sırada ama öğrencilik bittikten sonra hepsiyle hep birlikte olur.
Çok güzel.
Bitmez.
Evet.
Hala bitmez. İşte bir Amerika'ya gidiyorum bütün öğrencilerim orada. Dünyanın neresine gidersen bir öğrencim var. Onun için hiç ilişkim bitmez. Hep görüşürüm, konuşurum.
Amerikan üniversitelerinde de ders verdiniz galiba değil mi? Oldu mu?
Verdim ama yani sürekli değil.
Evet.
İşte hatta yine gidecektim bir Kolombiya'da ve şeyde Georgetown'da
evet.
Bir süre bir konuşmacı olarak ama gidemedim. İşte inşallah şey de yapacağız Mart ayında. Ondan önce de Amerikan üniversitelerinde epeyce şeyim var. Ama devamlı kadroda olmadım.
Anlıyorum evet ama bir tecrübeniz oldu
var.
Yani ciddi anlamda.
Yani belki eskiden tamamdı ama şimdi gidip devamlı kalmam çok zor yani. Onu işte o İstanbul aşkı var ya.
Evet. Hak veriyorum size bence. Evet gerçekten.
Yani Türkiye, yani dünyanın neresi ne özlersiniz vallahi Türkiye'yi, İstanbul'u özlemekten.
Yahya Kemal'in biliyorsunuz meşhur sözü evet, var ne diyor.
Yani alınmasın şey kimse ama yani.
Ankaralılar alınıyor biraz.
Alınıyor da evet. Ankara'yı bir türlü hala daha güzelleştiremedik ya. Yani
katılıyorum buna kesinlikle.
Yani yeşilleştiremedik.
Evet, katılıyorum.
Yani evet. Hala o şey havasını.
Devlet kenti.
Evet devlet kenti evet. Havasını şey yapamadık. Evet. Yani Ankara benim çocukluğumda bir kültür kentiydi. Bir tiyatroya giderdiniz. Evet. Kravatsız o şey yapamazdınız. Yani vefat çocukken bile kravat takar tiyatroya giderdim ben.
Evet.
Ben işte milletvekiliyken tiyatroya gittim. Arkadakiler çekirdek yiyor falan. Ya evet. Böyle bir şey olur evet, mu ya? Şimdi bunu... bunu
nereden gibi, nereye değil mi? Bir göster.
Şimdi bakın Viyana 1,5 milyon nüfusu olan bir kent. 60 tane aynı gece sahne perde açıyor. Yani
çok önemli evet. Siz, bir ülkenin sanat çok önemli bir göstergesi. Tabii önemli, çok önemli bir göstergesi.
Yani
evet.
Kalkınmışlık düzeyi. Doğru. İşte efendim ölçüyoruz. Gayri safi milli hastada şu kadar artış. Kişi başına düşen şeyde şu kadar artış. Sen tiyatrolarını kapatıyorsun. Sen sanatçılarını bilmem dışlıyorsun. Sanatın adını ne olursa olsun ben yok Türk musikisiydi, yabancı öyle evet. Bir şey demiyorum. Evet. Sanatın tümü.
Sanat, evet çok doğru.
Resmi, heykeli, müzesi. Siz sanatçınıza bu kadar şey yaparsanız, düzgün muamele etmezseniz, evet. Önemsemezsiniz.
Önemsemezsiniz ve o kadar mesela... Böyle 40 yılda bir gelen değerler var öyle değil mi? Evet. Çok sahip çıkılması gerekiyor bu
tabii
insanlara.
Canım.
Bakıyorsunuz bir köşede maalesef yokluk içerisinde, perişan bir vaziyette maalesef diyorum. Vefat edip gidiyorlar.
Şimdi o bir iki şimdi eleştiriyorlar o dizileri, mizileri falan. Hocam eleştirin ama o bütün tiyatrocular, miyatrocular yani o insanlar ekmek parası kazanıyor. Yoksa nasıl yani ayakta kalacak, yaşayacak?
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani yoksa komik ben hep tanırım eskiden komik. Paralardı. Şimdi biraz bu hatta orada rahmet şey yapıyorum. İstemi Betil bir iyi dostumdu. O bana demişti ki ya ben Atatürk oynadım. Kimse beni tanımadı. Bir Laz Ziya'yı oynadım. Bütün Türkiye tanıdı diye.
Evet.
Şimdi düşünün.
Acı bir durum.
Acı bir durum. Evet. Halbuki Türkçe değil mi? En güzel Türkçe'yi kim konuşuyor? İşte devlet tiyatrosunun devlet konservatuarlarının
doğru.
Türkçe dili.
Doğru.
Evet. Devletin görevi bu. Kültür, dil. Kesinlikle. Onun için bunlara yani bir sahip olmuyoruz. İşte Viyana örneği. Ve hiçbirinde yer yok. Karaborsa'dan bilet buluyorsunuz. Viyana'da. Bir konsere, bir tiyatroya falan. Yani insaf.
Ama bu yine sizin konuşmamızın başındaki söylediklerinize geliyor konu burada. Yani bireysel eğitim mi diyebiliriz buna? Yani topluma kazandırılması gereken değerler bu. O aşılanarak yetişmesi gerekiyor insanların.
Tabii yani işte sadece iş, üniversite bitirmek, diploma almak
kesinlikle
değil.
Kesinlikle değil.
İşte müzik mesela.
Evet.
Şimdi müzik kültürü. Şimdi niye okullarda müzik dersi vardı? Şimdi olur mu? Olması gerekiyor. Yok el işi dersi. Niye vardı? Olması gerekiyor.
Olması gerekiyor. Çok doğru söylediniz.
Şimdi... Ben düşünüyorum, benim aldığım eğitim Türkiye'de, o lise eğitimi, çok doğru bir eğitimmiş. İşte kızıyoruz onlara.
Evet.
Şimdi mesela eksikleri var. İnsan hakkında bilgi yok bizim eğitimimizde. Yani siz vücudunuzu tanıyor musunuz? Tanımıyorsunuz. Geliyorsunuz muayyen bir yaşa, başınıza hastalıklar geliyor, öyle aklınıza geliyor. Halbuki ilk öğretilecek şey...
Doğru. Evet.
Ya böbrek ne işe yarar değil mi yani?
Kesinlikle. Evet.
İşte hep eğitim eksik. Şimdi daha da eksildi. Çünkü o lise eğitimini öyle bir hale getirdiler ki üniversiteye yığılıyor. Halbuki üniversiteye gelen çocuklar Türkçe bilmiyor mesela. Tarih bilmiyor.
Evet ne yazık ki bu dediğimizde kesinlikle
coğrafya bilmiyor.
Ki mesela tarih bilmemek çok ciddi bir eksiklik. Kendi ülkesinin tarihini bilmeyen, yakın tarihini bilmeyen, geçmişin atalarının tarihini bilmeyen bir nesil değil mi? Yani tarih tekerrürden ibarettir diye bir söz vardır. Ve en basitinden mesela tecrübe açısından bile ciddi bir kayıp.
Efendim 3 tane dizi çektiler ki Türkiye'nin bütün işte Reşat Nuri de dahil olmak üzere bütün şeylerini, yazarlarını, edebiyatçılarını tanıdık Türkiye'de gençler.
Evet.
Yoksa hiç farkında değildi. Şiir okuyan yok.
Doğru. Doğru söylediniz. Peki efendim, 2500 tane makale.
Evet.
Bir İngilizce olmak üzere 5 kitap.
Evet.
Televizyon ve radyo yayıncılığı. Biraz bunlardan da bahsedelim.
Şimdi tabii ben aslında hala yazıyorum tabii. Yani şu anda Cumhuriyet Gazetesi'ne de yazıyorum. Hala yazıyorum. Belki o makale sayısı çok da artmıştır. Bilmiyorum sayısını artık. Yani aslında tabii yazar mıyız değil miyiz onu bilmiyorum ama neden bilmiyorum onu? Çünkü yazma nedenimiz bizim şu eksikliğimiz var. Bilim adamı olarak kendimizi ifade edebilmek için gerekli şey ortamı yok. Yazın ortamı yok yani.
Evet.
İşte hakemli dergi falan filan gibi böyle uydurma şeyler var. Halbuki bizim kendimizi ifade edebilmemiz lazım. Bir yerde
kesinlikle,
bir
şey.
Yani üretimlerimizi
altlarınızı verebilmeniz
evet,
gerekiyor.
Üretimlerimizi sunmamız lazım.
Doğru bu.
İşte yazarlık öyle soyunulmuş bir şey.
Evet.
Belki orada gerçek yazarların önüne geçiyoruz. Yoksa ben roman yazarı falan değilim tabii.
Evet.
Ama mecburen yazarlık, işte ben yıllarca gazetelerde yazı yazdım.
Evet.
Hala da sürüyor birçok gazetede. Televizyon da öyle. Yani kendinizi duyurabilmeniz için o programları yapmak zorundasınız. Ama o dönem Türkiye'de o kadar fazla ihtiyaç vardı ki, o ilk iktisat programlarına başlayan, ilk siyaset programlarına başlayan, benim yani veya evet, benim gibi birkaç tane arkadaş.
Evet.
Şimdi o zorunluluktu. Onlar sürdürüyorlar ama ben fazla o kadar sürdürmüyorum. Çünkü hep söylüyorum. Yani bizimki bir ihtiyaç neticesidir.
Evet.
O yani inandıklarımızı, bildiklerimizi, gördüklerimizi, duyduklarımızı aktarabilmek anladım, gereği.
Sorumluluk belki hissediyordunuz.
Evet.
Değil mi? Evet.
Bunun için de başka ortam yok işte. Televizyon var, gazete var.
Evet.
Şimdi tabii internet belki.
Evet, şu an imkanlar belki daha fazla.
Daha fazla ama evet, o zaman onun için. O zaman da bir şey oldu. İyi ki o işlere bulaşmışız. Çıta yükseldi.
Doğru.
Şimdi ben seyrediyorum televizyonda yani. İsim vermeyeyim ama bu kadar çıtayı düşürmenin gereği yok. 3 tane ciddi program yok. O ciddi programlarını yapan, ciddi program yaptığı söylenen yani kavgacı, gürültücü bir sürü şey adam.
Bu söylediğiniz çok doğru. Buna ileride tekrar değineceğim. Önemli. Kesinlikle. Toplumsal olarak önemli.
Toplumsal
yani bunun yansımaları olarak çok fazla çünkü pek çok alanda ortaya
tabii
çıkıyor.
Tabii yani. Hem niteliksiz hem bilgisiz.
Doğru.
Şimdi gazeteci. Ben ne diyorum? Bu kadar senedir bu işin içindeyim. Ben ekonomiyi tam biliyor muyum %100 acaba? Uluslararası ilişkiden tam anlıyor muyum? Siyasetten tam anlıyor muyum? Karşınıza ufacık bir çocuğu koyuyorlar veya işte bilmem muayyen yaşta birini. Her şeyi biliyor adam. Futboldan anlıyor, siyasetten anlıyor, ekonomiden anlıyor. Yani benim nezdimde hiçbir şey anlamıyor. Ben onu seyretmiyorum.
Evet.
Bu toplumu böyle yanlış yönlendiremezsiniz. Yani şu anda Türk televizyonları maalesef öyle bir şey içerisinde ki felaket.
Nitelik sorunu diyebiliriz
tabii,
değil mi?
Tabii. Çok evet, ciddi bir nitelik sorunu.
Doğru.
Şimdi politikadan şikayet ediyorsunuz. Politikada nitelik yok. Peki basında ne var? Yani televizyonda, medyada, bilmem nerede. Yani herkes her şeyi biliyor.
Aslında şunu söyleyebilir miyiz? Kalite önemsenmeli. Yani belki bir kalite bakanlığı bile kurulabilir. Daha önce böyle bir şeyimiz olmuştu.
Evet, işte o kalite standartları falan var dünyada. Tabii ama biraz önce de değindim. Şimdi bir ülke, artık dünyanın her ülkesi, batısı doğrusu kalmadı. Her ülkesi kendi kendini yönetmek için kendinden daha iyi adamları iktidara getirmeye çalışıyor. İşte sizde bir şirketiniz varsa ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz en iyi yetişmiş, en esaslı, en bilgili adamı gelip büyük paralar vererek
evet,
şirketinizin başınıza getiriyorsunuz. Değil mi?
Kesinlikle tabii.
Yani bugün CEO'lar dünyanın büyük şirketlerinin sahipleri bile ortada yok. Bilmiyorsunuz kim olduklarını, sermaye kimin. Ama onları profesyonel yöneticiler yönetiyor.
Doğru.
Artık şey de öyle bir iş. Ülke yönetmek, devlet yönetmek, bir memleketi yönetmek, hükümet etme. Bizim eski tabirle öyle iş. En profesyonel şekilde yönetirseniz bu ne olur? Onun için de bu adamları yetiştireceksiniz. İşte bunu bütün dünya görmüş. Yani ben göremiyorum. Ben niteliksizlik peşinde koşuyorum. Bir sabahleyin birini bir yere getiriyorsunuz. Gelmemesi gerekiyor. Ondan sonra da şikayet ediyorsun.
Her konuda kalite aranmalı. Evet. Kalite çıtasının yükseltilmesi gerekiyor. Bu çok
kesinlikle
önemli söylediğiniz şey.
Evet. Yani şimdi tamam işte politikaya atılmanın şeyi yok ama bakın Amerikan politikasında da özellikle Avrupa politikalarından bile aslında da bir grassroots denilen kökten yetişme prensibi var. Yani bir adam bir sabahleyin başbakan olmuyor. İşte gidiyor belediye meclislerinde çalışıyor, parti teşkilatlarında çalışıyor. İşte oradan bilmem bir bakanın danışmanı oluyor. Ardından gidiyor parti meclisine, ardından işte belediye meclisine, eyalet meclisine falan derken bir yere geliyor. Evet. Bizde öyle bir şey yok. Sabahleyin. Onun için ne yapıyorsunuz? İşte adam okumuş yazmış bir adam. Tamam bu okumuş yazmış adamdır. Gelsin bu işe girsin. Şimdi hakikaten 21. yüzyıl çok komplike bir hale geldi. Her açıdan. Devlet yönetmek açısından da. Niye? Çünkü elimizdeki iktisatta da öyle. Teoriler belki eskiden statik dünyaya yetiyordu. Sonra bir dinamik dünyaya geldi. Ona da yetmeye belirli ölçüde yetti. O klasik iktisat teorileri, klasik siyaset teorileri. Ama şimdi kaotik bir dünya yapısı var. Mevcut teorilerin hiçbiri bu şeye yetmiyor. Şimdi son olan kriz. Şimdi bizim öğretilerimizin tamamen tersi. Niye? Biz diyoruz ki para basarsan enflasyon olur. Amerika her gün para basıyor. Hiçbir şey olduğu yok. Tam aksine herkes o paraları alıyor, gidiyor Amerika'ya geri veriyor. Amerika Birleşik Devletleri de onların eline bir hazine bonosu veriyor. Memnun geri dönüyorlar. Şimdi yeni bir dünya var. Sanal bir zenginlik var.
Doğru bu söylediğiniz. Az önce yine politikadan da bahsettiniz. Bunu politikaya bağladınız. Ben de sizin politika döneminize gelmek istiyorum. Milletvekilliği yaptınız. Evet. 23. dönemde MHP'den milletvekilliği yaptınız. O dönem nasıldı? Nasıl hissettiniz? Milletvekilliğini sevdiniz mi?
Şimdi efendim, bence çok önemli ve şerefli bir iş. Yani politikayla herkesin ilgilenmesi lazım. Milletvekilliği de bunun önemli şeyi. Fakat Türkiye'de yapı, işte bir kere demokratik değil bir. İkincisi, zaten tayinle geliyorsunuz.
Yani seçim sistemi itibariyle.
Evet, seçim sistemi itibariyle. 3 tane genel başkan birden 550'ye kadar sıralıyor. Meclise giriyorsunuz. Sıralamazsa girmiyorsunuz.
Evet.
Gayet basit bu. Yani İstanbul'da 200 bilmem 80 delege var. 280 delege bir il başkanı seçiyor mesela. Ankara'da genel merkez bir saatte alıyor onu. Onu bırakın İstanbul Belediye Başkanı'nı 6 milyon insan seçiyor. İçişleri Bakanı bir daire başkanının yazısıyla görevden alıyor.
Evet.
Şimdi bir kere şu hani demokrasi denilen olay. Bir kere siyasi partiler kanunu bir.
Evet.
İkincisi bu seçim sistemi, seçim kanunu.
Evet.
Bütün bunların yeni baştan gözden geçirmesi lazım. Üç, meclisin çalışması, meclisin iş tüzüğü. Yeni baştan düzenlenmesi lazım. Aslında bu iktidar bir fırsat kaçırdı. Anayasayı değişirken bunları düzeltebilirlerdi. Düzeltmediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilinin çok büyük fonksiyonu yok. Niye yok?
İnisiyatif kullanamıyor.
İnisiyatif kullanması mümkün değil. Hep şeyde inisiyatif. Hükümet bir şey getirirse olur. Yani ağırlık hükümet üzerine kurulmuş. Siz de bir gruptaysanız birkaç konuda bir şey söylersiniz. O kadar. Ama yani diğer demokrasilerin işlediği biçimde bir inisiyatifi yok.
Demokrasi varsa söylersiniz. Söylersiniz. Hakkı olur zaten.
Olur. Yani şimdi bir grup toplantısı düşünün. Göya grup toplantısı. Adı ne grup toplantısı?
Grup toplantısı.
Tartışmak gerekiyor değil mi?
Evet.
Genel başkan. Parti ayrımı yok. İşte BDP'de bile öyle. Bütün genel başkanlar çıkıyor. Birbirlerine atıyorlar. Diğer partilerin genel başkanını atıyorlar.
Doğru. Evet.
Grup toplantısı bitiyor. Hiç Türkiye'nin meselesi tartışılmıyor.
Konuşulmuyor, doğru.
Yani
evet.
Şimdi parti meclislerinde de arada toplanmıyor. Yani kendinizi biraz işte ne derse onu yapıyorsunuz. Onu tayiniyle gidiyorsunuz, onu tayiniyle gidiyorsunuz. Şimdi dünyada ekonomik kriz çıkmıştı ben. İşte 2008-2009 yılında falan. O gün mecliste tavukçuluk konusunda bir şey konuşuluyor. Gündem değişmiyor.
Evet.
Yani çok ilginç.
Evet, evet.
Şimdi hakikaten bence Türkiye Büyük Millet Meclisi işin aslı, en büyük örgüt o. Yasama örgütü, bir ülkenin en önemli ve en büyük örgütü. Evet. Şimdi o örgütü çalışır hale getirmek önemli. O örgütün, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplumun meseleleri konusunda önceden hareket etmesi lazım. Yani ne yapması lazım? Araştırma yapması lazım. Ben bu misali hep veriyorum. Kürsüde de vermiştim. Pervaneli uçakla jet uçağı arasındaki fark budur zaten. Pervaneli uçak kullanırken pilot hata yaparsa düzeltme imkanı vardır. Yavaş çünkü. Jet uçakta hata yok.
Düzeltme.
İmkanı çok zor. Onun için çok önceden öngörmesi lazım.
Evet.
Ki çabuk düzeltebilsin. Toplum da öyle. O kadar hızlı ki jet hızıyla gidiyor. Toplum öyle gelişiyor. Dünyadaki olaylar öyle gelişiyor. Onun için bunların önlem anlamı almanız lazım. Bu nasıl olur? İşte yine modeller var dünyada. Hep sivil örgüt yapılarıyla çözmüşler. Mesela Amerikan Kongresi'nin emrinde 700 tane uzman vardır.
Evet.
Bir sivil örgüt yapısı. Bir düğmeye basıyorsunuz. Sizin hakkınızda bile iki sayfa, hatta iki dosya bilgi veriyorlar. Her şeyi çalışıyorlar. Her ders çalışılıyor. Meclisler yapıyor bunu.
Evet.
En büyük sivil örgüt meclislerin kendisi zaten. Toplumu temsil ediyor. İsmi üzerinde milletin vekili.
Ama işlerliği çok önemli. Bunu
tabii. Milletin vekilinin aslı hakkında karar alması lazım. Aslını koruması lazım. Aslının meselelerini. Olay olduktan sonra çözmesi lazım. Mesela şu İstanbul en son misal Gezi olayı. Değil mi?
Evet.
Şimdi o haklı, onu ben tartışmıyorum. Orada bir yapıdaki eksikliği tartışıyorum. Böyle bir olay olduğu zaman ne vali, ne İçişleri Bakanlığı, ne hükümet, ne parlamento ne yapacağını bilmedi. Çünkü araştırması yok.
Kriz yönetimi konusunda değil mi? Uzmanlık.
Hiçbir araştırma yok. Yani böyle bir olay olacağını bir toplumun önceden bilmesi lazım. İşte o görev Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Ben meclisteyken bütün bunlarla uğraştım. Bunu iş düzeye koyalım. Bu araştırma ünitelerini geliştirelim falan. Herkes çok iyi fikir, harika hocam falan deyip şey yaptı yok. Kimsenin niyeti yok. Bakın. Yani esas eleştirdiğim nokta bu.
Evet.
Yani işte bir yandan da kime sorarsanız çok nitelikli insanları alalım, buraya sokalım, bu işleri yapalım derken öbür taraftan da hiç öyle bir niyetleri yok. Çünkü herkes halinden memnun. Fazla da nitelikli olup işleri karıştırmaya da gerek yok.
Şimdi
yani evet. Onun için yani biz kaçırılan fırsat odur. Belki işte o Cumhurbaşkanı'nın doğrudan seçilmesi, bir senato, o daha bir yerel yönetimlerin senatoda denetlenmesi, işte bu meclisin çalışılabilirliğinin arttırılması. Ya bütün bunlar önemliydi.
Evet.
Ama hiç onlarla kimse uğraşmadı. Son dönemde de. Hep meseleleri işte 15 sene biz başörtüsüyle ilgili zaman kaybettik. Evet. Şimdi bu Kürt-Türk meselesiyle ilgili zaman kaybediyor. Ondan önce bir Ermeni meselesi. Hep o ekonomi meseleleri. Yani ben bilimsel bir yapı görmüyorum orada. İleriye dönük katkıda bulunacağınız. Ha bunları konuşmuyor musunuz? Konuşuyorsunuz. Söylemiyor musunuz? Söylüyorsunuz. Pek fazla da kimsenin hoşlandığını zannetmiyorum. Yani ne kadar iyi falan. Yani ben bu yerimi muhafaza edeyim, işte idare edeyim. Bakın çok enteresan, Türkiye'de hükümet olmak istemiyor bazı muhalefet partileri.
Evet.
Yani korkuyorlar, çekiniyorlar. Çünkü zor iş o. Ama yani programınız, planınız her konuda işte bir olay oluyor. Bakın partilere, ne programı var, ne planı var. Hükümet programı, ben son 20 tane hükümetin programına baktım. Aşağı yukarı hepsi aynı. Hani partiler arasında falan da program yok. Yani neredeyse işte alın 10. yıllık planı, hükümet programına bakın, aynı şey aşağı yukarı.
Peki efendim, siyaset dediniz de yine siyasette kullanılan maalesef gergin bir üslup var. Bu yani tavanda bu yaşandığında bunun yansımaları da tabana aynı şekilde oluyor. Yani sokaktaki insan, sosyal medya kullanan insanlar, toplumun birçok kesiminde maalesef o üstteki gergin dilin yansımalarını görüyoruz. Bunu böyle daha itidalli, daha aklı selimle hareket edecek şekilde ne yapılabilir sizce?
İşte orada tabii nitelik ve nicelik meselesi.
Çok doğru. Yine aynı noktaya geliyoruz.
Aynı noktaya geliyoruz. Şimdi birbirlerine küfreden grup başkan vekilleri var. Şimdi efendim yani bu hani gizli bir şey değil ki. Zabıtlar da var, bilmem neler de var.
Evet.
İşte birbirleriyle kavga, yumruklaşan şeyler var. Milletvekilleri var. Ve bu şeyleri, bu itişmeyi fazla da şey yapmayan, hani böyle ne derler, cezalandırmayan da bir şey yapısı var. Yani böyle marifetmiş gibi. Böyle şey olur mu ya? Yani bir kere herkesin kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Uslubunu düzeltmesi lazım.
Evet.
Şimdi ben hep söylerdi meclisteyken diğer partiler. Siz her şeyi söylüyorsunuz ama uslubuyla diye. Doğru. Her şeyi söyleyeceksin tabii o kürsüde.
Demek ki yapılabiliyor.
Demek ki yapılabiliyor ama hakaretle, dövüşle, kavgayla. Şimdi ama bütün geliyor niteliğe geliyor. Yani siz sırf orada şey adamları gerektiğinde dövsün diye milletvekili ithal ederseniz.
Evet.
Değil mi? O adamın tek görevi orada oysa, hiç nitelik değilse, işte toplumun da tabii bunda çok önemli bir şey var. Şimdi toplum ona bakarak mı kararıyor yoksa oradakiler oradakiler de toplumun karalığından mı dolayı öyle karar? Şimdi orası da bir tartışma konusu ama şuna itiraz etmesi lazım. Yani seçmenin. Yani bana yakın adam benim için iyidir. Hayır. Senden daha iyi adam senin için iyi.
Doğru.
Yani senin gibi adam değil. Tam aksine. Senden daha iyi adam. Çünkü senden daha iyi adam ancak seni bir yere getirebilir. Şimdi bir apartmanda oturuyorsunuz. Niye yönetici seçiyorsunuz apartmanda? Değil mi?
Doğru.
Elektriğinizi inyarsın işte. Çöpleriniz toplasın. Tabii. Toplansın. Ne bileyim kaloriferiniz zamanında devreye girsin, işte bahçeniz sulansın, garajınız temiz olsun falan filan. Bunun için birisine para veriyorsunuz. E niye? Nitelikli bir yönetim, iyi yönetim, yönetişim diyorlar galiba buna şimdi, için. E niye peki kendi şey ülkeyi yönetecek siyasilerinizi böyle seçmiyorsunuz?
Evet, doğru. Ben efendim, şimdi sizin milliyetçi bir yapınız olduğunuzu biliyorum. Zaten siz de konuşmalarınızda ifade ettiniz. Aynı zamanda Atatürk'ü de çok seven bir insan olduğunuzu biliyorum. Atatürk'ün kuşkusuz, hani ülkemize katkıları çok büyük. Sizin gibi bir insanı programımızda konuk ederken biraz o konulara da girelim istiyorum. Gerek çağdaşlık, gerek laiklik ilkesi olsun, kadına verdiği değer olsun. Bunlar son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra bir de Atatürk'ün çok önemli bir sözü var. Türk birliğini görüyorum, ona inanıyorum diyor biliyorsunuz. Bir milliyetçi olarak bu konuda şöyle bütünüyle bir değerlendirme yaparsanız vaktimiz de azalıyor. Ne dersiniz?
Şimdi bir kere Atatürk niye çok önemli? Ben Atatürk'ün bütün çevresiyle büyümüş bir adam. Başta İsmet İnönü olmak üzere.
Evet.
Komşumuz da arkadaşım diye.
Evet.
Çok makale yazdım onunla ilgili. O önemli bir şey. Ama başka önemli bir şey var Mustafa Kemal'de. Şimdi bu yüzyılda mutlaka şeyler çıkıyor. Büyük adamlar çıkıyor. Fakat bu bölgede özellikle bir imparatorluğun külleri arasından yeni bir cumhuriyet yaratmak, laik, bağımsız bir ülke kurmak, tabii komutan vasfı var ama her şeyden önce büyük bir siyaset ve devlet adamı, bir diplomat Mustafa Kemal.
Evet.
Şimdi bakın Lozan Anlaşması'na bakın. 90 yılı aşkın bir süredir dünyada değişmeyen tek anlaşma Lozan Anlaşması. Şaka mı bu? Şimdi yani Türkiye'de maalesef Atatürk'ü de yanlış çok tanıtıyorlar.
Çok doğru söylediniz.
Yani bir taraftan böyle karşımızda böyle bir mit yaratılan bir Atatürk var. Bir taraftan da gerçek bir Atatürk. İşte bu ülkeyi kurmak 35 tane etrafında mefkûre adamıyla yeni bir cumhuriyet kurmak, laik bir cumhuriyet kurmak. Şaka mı geliyor yani? Ve kimle başa çıkıyorsunuz? Yedi düvelle, dünyayla başa çıkıyorsunuz.
Doğru.
Kolay değilmiş.
Evet.
Ve bunların arasından sıyrılmak ve ne bileyim Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'na sokmamak da bir Atatürk politikasıdır. Sonra İsmet Paşa uygulamıştır. Niye? Neyi çok iyi bildiği için? Ordusunun güçlenmediğini çok iyi bildiği için. Efendim neyi çok iyi bildiği için? Birinci savaşta Türkiye veya o zamanki Osmanlı İmparatorluğu dağılmış olarak çıkıyor.
Zamanın şartlarını değil mi?
Tabii. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bu tarafıyla görmek çok önemli. Yani bugün dünyaya açılmamızın belki bizim neslin şansı o. Dünyaya açılmamışsın. Siz, yani hepimizin şansı o. Şunları konuşmamızın bir de şansı. Bu Cumhuriyeti kuran başta Mustafa Kemal olmak üzere 35 tane insan.
Evet.
Şaka değil. Ama biz bu Cumhuriyet kurumlarına ne kadar sahip oluyoruz acaba? Cumhuriyetin kurumları çok önemli. Ve bir de o günün çok ilginç bir konjonktürü var. Cumhuriyet tarihinde, bakın bugün hep bunları konuşuyoruz. Ne ödemeler bilançosu ne de bütçe açık vermemiş. Birer kere vermişler. Ta 50'ye kadar düşünün. O zaman bile uygulanan politika çağdaşmış. İzmir İktisat Kongresi'nin politikaları çağdaşmış.
Evet.
Fakat bunları böyle konuşmak yerine Türkiye'de çok yanlış Atatürkçüler var. Yani bıktıran ölçüde Atatürk'ü. Ve biz tarihi de yanlış öğreniyoruz. Yanlış bize öğretiliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması bile, Türkiye'nin ulus devleti olması bile bir mucize. Onun için ben orada başka şeyi de öngörüyorum. Benim milliyetçiliğim Türkiye Cumhuriyeti milliyetçiliğiyle ilgili, ırkçılıkla ilgili
kesinlikle,
değil.
Kesinlikle tabii, hemfikiriz bu konusunda.
Yani, yoksa bu cumhuriyette hepimiz birlikte yaşıyoruz ve hepimiz şeyiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ama onu da çok iyi düşünmüşler o zaman.
Evet.
Şimdi bugüne gelelim. Bu tartışmaları da gereksiz buluyorum. Hatta geçen gün bir iki yazı da yazdım. Hem Mustafa Kemal, yani Atatürk, hem de İsmet Paşa hakkında, İsmet İnönü hakkında. Yani biz kendi şey yaptığımız değerlerimize de aynı ölçüde sahip değiliz bakın. Bu ülkede bu kadar yönetici gelmiş.
Evet.
Politik olarak birçok adamın yanlışı olabilir. Ama bu cumhuriyet hala ayakta. Onun için o cumhuriyetin bütün o yöneticilerine, o değerlere sahip çıkan herkese saygı duymak zorundayız.
Kesinlikle.
Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti var olur muydu? Olmazdı.
Evet.
Ben onun için çok önemsiyorum. Yani ama bu açıklığıyla tarihin doğru öğretilmesi. Yani mesela Atatürk içki içer miydi, içmez mi diye böyle saçma sapan şeylerle uğraşmak yerine, değil mi yani?
Tabii ki.
İşte geçen gün Anadolu Kulübü'ne gittim. Bakın niye bunu altını çizerek söylüyorum. Bir iktisat politikası, işte İş Bankası kurulmuş. Bu reklam değil. Atatürk kurmuş. Celal Bayar başına geçirmiş. İşte Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'yı yapmış. Bir de demiş ki bu Ankara'daki milletvekilleri bu kadar şey kalmasın. Ankara içinde kalmasın. Açılsın, piyasaya açılsın. Onun için sosyal bir yapı kurmuş. Anadolu Kulübü'nü kurmuş. Evet. Gitsinler orada işte piyasadaki insanlarla tanışsınlar. Senede de bir kere olsa tatil yapsınlar. İngilizlerden yat kulübünü almış, Anadolu Kulübü yapmış.
Evet.
Mustafa Kemal. Siz şimdi Anadolu Kulübü'ne sahip değilsiniz. Onu ne hale getirmişsiniz. Şimdi onun için yani böyle ortaya bir de böyle Atatürkçüler çıktığı zaman ben bazen...
Kıbrıs'ınız haklı olabilirsiniz. Evet.
Yani hepimiz ona borçluyuz. Yani benim...
Kesinlikle.
Onun için öyle de büyütüldüm. Yani benim mesela laik devlet var. Efendim, şimdi laik devlet, dinle devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması falan diye esas anlaşılıyor. Hayır, şu iki tane özgürlüğü kafamıza koymamız lazım.
Evet.
Teşebbüs özgürlüğü ve vicdan özgürlüğü.
Evet, çok önemli bu söylediklerimiz, çok doğru.
Esas mesele bu, öbürküler değil. Bırakın herkes dilini, ibadetini.
Çok doğru.
Yapsın ama bir de teşebbüs özgürlüğünü kısıtlamayın kimse de.
Kesinlikle.
Önünü açın bilakis. Bu ikisi önemli. İşte modern dünya, modern demokrasiler de bu zaten. Bu ikisinde ve bu ikisini de oturup tartışmayalım. Bunlar üzerinden de siyaset yapmayalım.
Bu söylediğiniz çok doğru, kesinlikle. Maalesef yakın zamana kadar özellikle vicdan özgürlüğü de başta olmak üzere.
Bırakın ya, kim neye inanıyorsa
Çok doğru.
Saygı duyun.
Bir ateistin de birinci sınıf vatandaş olarak haklarının korunduğu ama aynı zamanda az önce söylediğiniz gibi her dinden, inançtan, mezhepten insanın haklarına saygı gösterildiği, birinci sınıf vatandaş olarak kabul edildikleri bir
evet.
Türkiye.
Din, dil, ırk ayrımı olmayan.
Kesinlikle olmayan tabii ki.
Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla
birbirine bağlı.
Birbirine bağlı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın o zaman orada kaç ırk, kaç millet, kaç
tabii.
din var.
Tabii.
Ama bunları konuşamaz ki kimse.
Kesinlikle. Evet, evet. Peki efendim çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok güzel, akıcı bir program oldu katıldığınız için tekrar.
Ben teşekkür ederim.
Efendim bir Hayata Dair programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla yine karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.